Ayrım 4.
Politik vakıfların bu bağlamda diyalog programlarıyla yapıcı bir rol oynayacakları en yetkili ağızlardan itiraf edilmektedir. Ankara ve İstanbul'da şubeleri bulunan tüm Alman parti vakıflarının programları kabaca şu üç maddeden oluşur. Birinci maddedeki etkinlikler, Kemalizmin iflas ettiğini ve sorunun geçici bir hükümet sorunu değil, yapay ve uyduruk Türk ulusunu tepeden inme yöntemlerle yaşatmaya çalışan Türk devleti olduğunu kanıtlamayı amaçlar. Bu çerçevede üçlü bir strateji izlenir. A. Toplumun değişik katmanlarını Kürt sorunu üzerine tartışmaya ve çözüm üretmeye alıştırmak ve buna paralel olarak Kürtçü gruplar ile Almanya arasında köprü kurmak. B. Toplumun değişik katmanlarıyla siyasal İslamcıları bir araya getirmek ve buna paralel olarak İslamcılar ile Alman devleti arasında köprü kurmak. C. Alevilerin aşırı İslam'a karşı oluşlarını dikkate alarak Aleviler ile özel görüşmek ve konuyu gerektiğinde Kürt sorununa kaydırmak. İkinci maddedeki etkinlikler, Türkiye'de yerel yönetimlere işlerlik kazandırmak amacıyla Almanya'da adı var, kendi yok federal sistemi Türkiye'ye tanıtmayı hedefler. FDP'nin Friedrich Naumann Vakfı, federalizmi tanıtma çabalarını genelde Batı Anadolu'da yürütürken, Yeşillerin Henrik Böll Vakfı, federal yönetimin nimetlerini Doğu Anadolu konusunda gündeme getirmektedir. Yeşillerin bu vakfı şu sıralar, Türkiye'nin etnik çetelesini tutmakla meşgul ve hem Alman Dışişleri Bakanı'yla hem de aynı bakanlığa bağlı Alman resmi araştırma enstitüleriyle ortak çalışmakta. SDP'nin Friedrich Ebert Vakfı da daha global bir yaklaşımla Türkiye'de sivil toplumun kurulabilmesi için çaba gösterirken daha çok ekonomi ağırlıklı diyalog arayışında olduğu izlenimini vermek istiyor. Türkiye'de İslam'ı demokrasiyle barıştırmak yolunda en kapsamlı projelerse CDU'nun Konrad Adenauer Vakfı'nca yaşama geçiriliyor. Vakıf ajandasının üçüncü maddesi yerli köprü başları oluşturmayı öngörür. Almanya'ya davet edilen Türk akademisyenleri, aydınlar, burs verilen doktora öğrencileri, vakıf şubelerine alınan Türk elemanlar için ödenen Alman kalkındırma yardımı bazı duyumlara göre yıldan yıla katlanarak artırılmaktadır. Etkinlik alanlarının farklılığı, parti programlarının farklılığından değil, aralarındaki görev dağılımından kaynaklanır. Vakıfların tek merkezden yönetildiğine, birbirleriyle oldukça karışık ilişkiler içinde oldukları üzerine bir örnek verelim. Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye şefi, Alman ordusu kökenli Dr. Wulf Schönbum, vakfın aylık dergisinin Ağustos 1997 sayısında 8 yıllık eğitim reformuna Türk ordusunun İslam düşmanlığı derken, Türkiye Cumhuriyeti'ni de kuruluşundan günümüze İslam'ın inanç esaslarını ve dini duyguların belirtilmesini ezmekle suçlamıştır. Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye danışmanı, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın finanse ettiği Alman Doğu Enstitüsü'nün müdürü Udo Steinbach'tır. Daha önce Almanya'nın Paris'teki Büyükelçiliğinde askeri ateşe olarak görev yapmıştır. 1971-75 yıllarında Orta Doğu Masası şefi olduğu Ebenhausen Vakfı'nın Alman Dış İstihbarat Örgütü BND'ye yakınlığı bilinir. Ülkemizdeki Alman vakıflarının programını en özlü ifade eden kişi sanırım Steinbach'tır. 15 Eylül 1998 günü Katolik Kilisesi'ne bağlı Lyngen Akademisi'nin çağrısı üzerine verdiği İslam'ın Avrupa için önemi konferansında şöyle demiştir. Sorun, Atatürk'ün bir paşa fermanıyla yarattığı yapay ürün Türk devleti ve Türk ulusudur. Sorun, Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve laiklik ilkeleridir. Sorun, uyduruk, zorlama ve yapay Türk ulusudur. Böyle bir ulus yoktur. Olmadığını Türkiye'de yaşanan Kürt-Türk, Müslüman-Layık, Alevi-Devlet çatışmalarında görmekteyiz. Bu uyduruk ulusu Atatürk nasıl kurdu? Önce Ermenileri yok ettiler, sonra da Rumları. Kürtleri şu güne kadar neden yok etmediler bilinemez. Alman devletinin finanse ettiği Steinbach'ın enstitüsünün Türkiye'de bağlantısı olmadığı Alman vakfı ya da araştırma kurumu yoktur. Örneğin Steinbach'ın elemanlarından Alevilik ve Kürtlük uzmanı Heidi Wedel hem SDP'nin Friedrich Ebert Vakfı ile yakın ilişkidedir hem de Amnesty International adına Türkiye raporları hazırlar. Alman Doğu Enstitüsü'nün İstanbul Şubesi bünyesinde Gazi Mahallesi araştırmasını da yapmıştır. Bu enstitü Türkiye'de çalışan tüm Alman vakıflarına bilimsel yol göstericilik görevini üstlenmiştir. CDU'nun Konrad Adenauer Vakfı, Türk gençlerinde dini yaşantı yoğunluğunu ele alan son bilimsel araştırmasında, Türk gençlerinin ezici çoğunluğunun devletin Müslüman kadınların giyimine karışmasına karşı olduğunu kanıtlamış. Araştırmada, gerçek laikliğin türbana devlet dairelerinde, parlamentoda da izin vermesi gerektiği savunuluyor. Frankfurter Allgemeine gazetesinin Ankara muhabiri Horst Basia da bu araştırmaya gönderme yaparak Merve'yi savunurken Kemalist fosillere de veryansın ediyor. Aynı gazetenin İstanbul muhabiri Rainer Hermann da Alman Doğu Enstitüsü'nün dergisi Orient'te kimi hoca efendileri artık eskimiş Kemalizmin yerini alması gereken umut işaretleri olarak övmektedir. Merkezi Bonn'da olan ve kurucuları arasında Alman Federal Parlamento üyelerinin de bulunduğu Şeyh Zayed Vakfı'nın da 1996 çalışmaları doğrudan ülkemizle ilgilidir. Şu anda Türkiye'de şubesi olmayan vakıf amaçlarını şöyle açıklamaktadır. Almanya'da yaşayan tüm Müslümanlara dini, sosyal ve kültürel hizmetler sağlamak. Kürt halkıyla Alman ve Avrupalı halklar arasında diyaloğu geliştirmek. Kürdistan'daki savaş kurbanlarına destek sağlamak. Almanya'da yaşayan Kürtlerin yaşam standardının yükselmesi için çaba harcamak. Kürt çocukları ve gençleri için gençlik örgütleri kurmak. Vakfın başkanı Ali Homam Gazi, APO'nun Bonn temsilcisi olarak tanınır. Daha önce sözü geçen Udo Steinbach'la çok yakın ilişki içinde olduğu bilinir. Kurucu üyelerden Henrik Lümer ise Alman parlamentosunda CDU milletvekilliği ve Berlin İçişleri Senatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Şeyh Zayed Vakfı kurulmadan önce 1995 yılında Abdullah Öcalan ile ikili görüşmeler yapmıştır. Almanya kökenli vakıflar laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni dıştan ve içeriden kuşatmayı alma çabasında. Tümü de biz NGO'yuz diyor. Ancak sivil toplum, küresel ekonomi ve insan hakları için uğraşı verdiklerini iddia ederken, Türk devletinin varlığı sorundur, Türk ulusu uyduruk bir yapıdadır da diyebiliyorlar. Hepsi de dost ve müttefik Almanya hesabına çalışıyor. Söylevdeki her tarafta ecnebi zabit ve memurları ve hususi adamları faaliyette sözlerini hep anımsamalıyız. Son olarak birkaç ay önce yine İstanbul'da Robert Bosch Vakfı'nın şubesi kuruldu. Bu son gelişmeden daha hiç kimsenin haberi yok. Şükrü Elekdağ, Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan İslam ve Demokrasi başlıklı makalesinde şu bilgileri veriyor. İslam ve demokrasi konusu, bu ayın başında İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda toplanan Yeni Atlantik Girişiminin İstanbul Konferansı'nda, Atlantik'in iki kıyısını ilgilendiren diğer birçok sorun arasında ele alındı ve bir panelde tartışıldı. Konferans, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkelerinde fikir lideri niteliği taşıyan çok sayıda saygın gazeteci, yazar, akademisyen ve siyaset adamını bir araya getirmesi açısından etkileyiciydi. Panelde, İslami bir demokrasi mümkün mü konulu bir konuşma yapan Amerika Birleşik Devletleri araştırmacı Peter Rodman, Profesör Bernard Lewis ve diğer bazı akademisyen ve yazarların eserlerinden de alıntılar yaparak, temsili hükümet ve kişilerin devlete karşı haklarıyla Batı'nın çoğulculuk ve hukuk geleneğinin İslam dünyasında herhangi bir köke sahip olmadığını belirtmek suretiyle İslam dünyasında demokrasinin doğup büyüyebileceği konusundaki karamsarlığını ortaya koydu. Rodman tezini Profesör Lewis'in liberal demokrasi çok yaygınlaşmış olsa da kökünde Batı'nın bir ürünüdür. Böyle bir sistem başka hiçbir kültür ortamında doğmamıştır. Diğer kültürlere sonradan aşılanan veya bu kültürlere uyarlanan demokratik sistemin uzun süre yaşayıp yaşamayacağını zaman gösterecektir yolundaki görüşüne dayandırmaktadır. Rodman ayrıca totaliter solun çökmesiyle birlikte dünyada demokrasiye yöneliş kuvvetlenirken bu gelişmenin Orta Doğu'ya yansımamasının nedenlerini şöyle izah etti. Sovyetler Birliği tarafından desteklenen radikal sola karşı sürdürülen mücadele tam kazanılmışken, Orta Doğu'da oluşan ideolojik boşluk devrimci İslam şeklinde değişik bir radikalizm türü tarafından dolduruldu. Bu dini bir inanç olarak İslam değil, İslam temalarını çağrıştıran radikal ve batı karşıtı bir politik ideolojidir. Dinle devletin ayrılmazlığı ve kültürel üstünlük ilkelerinden hareketle kitlelerin seferber edilmesini amaçlayan bu siyasal İslam totaliter bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Rodman'a göre her devrimin bir ömrü vardır. Marksizmin çöküşünün nedeni ekonomik açıdan tıkanmasıdır. Siyasal İslam'ın da sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm getirmek için kullanabileceği bir ekonomik kuramı yoktur. İran ekonomisinin perişan durumu bu görüşleri doğruluyor. Devrim ideolojisinin çökmesi için İran'da Marksizm örneğinde olduğu gibi 74 yıl beklemek gerekmeyecektir. Tartışmalarda Rodman'ın yaklaşımına pek karşı çıkan olmadı. Ayrıca İslam ülkelerinde demokrasinin evrimsel bir değişimle kök salmasının mümkün olmadığı yolundaki görüşlerde geniş kabul gördü. Bu bağlamda Amerikalı yazar David Price Jones'un şu ifadeleri dikkat çekti. Demokrasi fidanı ancak sağlam bir laiklik zemininde kök salar ve yeşerir. İslam dünyasında böyle bir zemini ancak Atatürk yöntemiyle oluşturabilirsiniz. Başka yolu yok. Ergun Poyraz tarafından gerçek belgelere ve görüntülü kasetlere dayanarak hazırlanan ve 1996 yılında yayımlanan Refahın Gerçek Yüzü adlı eserde Sultanbeyli Belediyesi'nde cenaze imamı olarak çalıştığı anlaşılan ancak kamuoyunda Sultanbeyli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü olarak bilinen İmdat Kaya'nın Anayasa Mahkemesi'nin başındaki Ebu Cehil kılıklı adam layık olmayanlar insan değildir dedi. O öyle dedi de Yargıtay'ın başı ne dedi? Bundan 15 sene önce Yargıtay'ın başındaki adam aslında Allah'ı da insanlar yarattı dedi. Bu kahpe kafir geberince Ankara Maltepe Camii'ne getirildi. Şimdi Çankırı milletvekili olan İsmail Coşar, Türkiye Din Görevlileri Federasyonu'nun başkanı ve o caminin imamıydı. Arkadaşlar, kardeşler, Allah'ı da insanlar yarattı dediği için bu kafirin namazı kılınmaz dedi. Kulağı sağır paşa askerleri kullanarak namazı kıldırttı. Birinci kıldırışı beğenmedi, ikincisini bir avukata kıldırttı. Kim bilir içinden ne okudu? Ah ben kıldırsaydım neler okurdum. İnşallah biri bana düşer, cenazesini akort süpürgesiyle hem de iyi hortumla yıkarız. Böyleleri size düşerse namazlarını kıldırmayın. Layık demokrat kafalı insanların namazı kılınmaz. Zorlarlarsa karşı da gelmeyin. Cenazesini yıkamak için yanınıza gelenlere yasaktır diyerek kimseyi almayın. Artık baş başasınız, onu orada bir güzel hallettikten sonra pamuk kullanmayın, bizim memleketimizde budaklı odun çok, dediği yazılıdır. S-135 Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yapan büyük İslam bilgini Seyyid Bey, hilafet konusunda görüşlerini açıklarken şöyle demiştir. İslam tarihine aşina olanlar bilirler ki, Emevi halifelerinin yapmadıkları zulüm ve sefihlik, peygamber evlatlarına reva görmedikleri zulüm ve alçaklık kalmamıştır. Abbasi devleti ise tamamen zulüm, yolsuzluk, kahr ve galebe üzerine kurulmuştur. Yalnız Ebu Müslim Horasani'nin Emevi hükümeti taraftarlarından öldürdüğü ve telef ettiği insanların sayısı 600 bine ulaşmaktadır. Abbasi halifelerinin ilki olan Seffah'ın amcası Abdullah Bey Ali, Şam'ı istila ettiği zaman ahaliyi öldürtmüştü. Birlikte yemek yemek üzere davet ettiği şehrin ileri gelenlerinden 90 kişiyi sopalarla öldürttü. Bazıları henüz can çekişmekte ve hırıltılar işitilmekteyken üzerlerine sofra kurdurarak üzülmeden ve sıkılmadan yemek yedi. Şam'da Emevi halifelerinin kabirlerini açtırarak bulduğu naaşları ve kemikleri yaktırdı. Bu Abdullah Bey Ali'nin kardeşi Süleyman Bey Ali de Basra'da Emevilerden eline geçenleri öldürdü ve cesetlerini sokaklarda sürüttürdü. Sonra da meydanda bırakarak köpeklere yedirdi. En muteber İslam tarihlerinde bu olaylar bu şekilde kayıtlıdır. Hatta merhum Cevdet Paşa'nın Tevarih-i Hulefa adındaki tarihine bakarsanız sözlerimin doğruluğunu kabul edersiniz. Osmanlı halifelerinin ise saltanata olan hırs ve temahlarından dolayı nice masum ve günahsız şehzade kanı döktükleri bilinmektedir. İslam dünyasının bize olan yardımı bilmiyorum. Gerçekten var mıdır? Efendiler, 5-10 lira vermekle ona yardım denmez. Vaktiyle İstanbul'da cihat fetvası yayımladığı zaman İslam dünyasından hiçbir kabul ve katılma sesi çıkmadı. Irak'ı, Suriye'yi ve hatta hilafet merkezi sayılan İstanbul'u işgal eden ordular Hindistan'ın Müslüman askerlerinden meydana gelmekteydi. Beni Arabyan Hanı'nda bir odaya kapayarak başımda nöbet bekleyen Müslüman Hint askeriydi. İçimizde Şeyhülislamlık yapmış olan kişi de beraber Malta'da esir yaşadığımız zaman İslam dünyasının hiçbir tarafından bize yardım eli uzatılmamıştı. Efendiler, kendimizi aldatmayalım, gerçeği olduğu gibi görelim ve görmeyenlere de gösterelim. 1999 yılında yayımlanan Cengiz Özakıncı'nın yazdığı United States of İrtica 1945-1999 adlı kitaptan notlarımı aldığım bazı bölümler aşağıdadır. Kimi sayısal saptamalara göre bugün Türkiye'de bilim güder, laik, demokratik cumhuriyet düzenini kötüleyerek yığınlara din devleti özlemi aşılayan 5854 eğitim kurumu, 124 radyo, 41 televizyon, 5200 yerel gazete ve dergi, 4500 vakıf, 40 vali, 89 vali yardımcısı ve 300 kaymakam iş başındadır ve devlet yönetiminde görev alan atanmış kişilerin azımsanmayacak bir yüzdesi irtica örgütlerinin üyesidir. Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik eylemlerinde işbirliği yaptıkları bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ni ortak düşman ilan eden terör örgütleri İBDAC, PKK ve TİKKO, Bayrampaşa cezaevinde eylem birliği için protokol imzaladı. Emniyet güçlerinin ele geçirdiği ve sorumluları hakkında soruşturma açtığı protokol şöyle: Türkiye Cumhuriyeti bize karşı topyekün bir saldırıya geçti. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı saldırıya geçeceğiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bizim düşmanımızdır. Bu ortak düşmanımızdır. O halde biz de ortak mücadele vereceğiz. Onun için de saldıracağız. Terör örgütlerinin imzaladığı bu kanlı protokolün ardından eylemlerin hızlandırıldığı, saldırıları İBDAC'nin Kürt İntikam Tugayı isimli kolunun PKK adına gerçekleştirdiği bildirildi. Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitaptan notlarımı aldığım bir başka bölüm, S-181. MÜSİAD'ın eski genel başkanı Erol Yarar'ın Zehra Vakfı'nda yaptığı konuşma, bu insanların amaçlarını bir kere daha gözler önüne sermektedir. Bu işin kilidi Türkiye'dir. İslam ümmetinin sancağı buradan kalkacak Allah'ın izniyle. Hadis-i Şerif söyledi arkadaşlar, hilafet sancağı nereden düşerse oradan kalkacak. Bak, hep dünyayı düşündürüyor Allah. Bize öyle vizyon vermiş. Köyümüzü, kasabamızı, bölgemizi değil, dünyayı kavramak, Allah'ın arzından hakikaten Allah'ın bir halife yaratacağı temsilci. Allah'ı temsil eden, Allah'ın arzını temsil eden bütün yakasını düşünen, kuzey, güney, batı böyle bir kavrayış Allah lütfetmiş. İşte bunu takip etmek, buna göre gitmek, buna göre çalışmak, işte Zehra Vakfı. Medrese Tül Zehra'dan çıkan talebelerdir. İnşallah bu vizyonla çıkması lazım. Medrese-tül Zehra, Allah inşallah Said-i Nursi Hazretleri'nin o güzel ifadeleriyle buyurmuş oldukları o Medrese-tül Zehra'yı kurmayı ve böyle bir vizyonu bütün bir dünyayı yönlendirecek vizyonu gençlerimize aşılamayı nasip etsin. Bütün temennimiz budur. Bakalım sancak ne zaman göklere dikilecek? Onun için de Medrese-tül Zehra'nın talebeleri de olacak. Bir bakacağız ki Allah'ın izniyle İslam ordusunda. Ergün Poyraz'ın yazdığı MNP'den FP'ye ihanet belgeleri adlı kitaptan aldığım bir not. S-196. Şevket Kazan, Ocak 1993'te Bayrampaşa cezaevinde yatmakta olan İBDAC üyelerinin lideri Kazım Albayrak'a bir telgraf gönderdi. İstanbul Milletvekili Avukat Ali Oğuz bugün ziyaretinize gelecektir. Sizleri dinleyecek ve haklarınızın korunması için gerekli girişimleri yapacaktır. Geçmiş olsun dileklerimi iletir, selam ve sevgilerimi sunarım. Şevket Kazan, Refah Partisi Grup Başkan Vekili, Kocaeli Milletvekili. Bu telgrafın hemen ardından Refah Partisi İstanbul Milletvekili Ali Oğuz, Bayrampaşa cezaevine gitti. Taraf dergisinde belirttiğine göre, İBDAC liderlerinden Kazım Albayrak ve arkadaşlarıyla görüşen Refah Milletvekili, Refah'ın İBDAC ile ilgilenme kararı aldığını, her türlü yardımı sağlayacaklarını, İBDAC davası için İstanbul DGM'ye uğradığını, başsavcıyla görüştüğünü, davanın yakında açıklanacağına söz verdiklerini söyledi. Ayrıca Bayrampaşa Cezaevi Başsavcısıyla görüşen Ali Oğuz, iddiacıların tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda özel ilgi rica etti. Yine dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık adlı eserden S-267-426 aldığım bazı notlara burada değinmek istiyorum. Ülkelerinde İslam devleti hedefine ulaşmamış İslamcılar için içinde bulunulan dönem, Hazreti Peygamber'in Mekke dönemine benzer. Bu dönemi yaşayanların ülkesi de bir bakıma darul harptir. Cihat yurdu anlamına gelen bu kavram, İslam hükümlerinin uygulanmadığı ve Müslümanların güvenlikte olmadığı ülkeleri tanımlar. Darul harp olan bir ülkede cihat yerine hile yoluna gitmek ve Müslüman olmayanlara karşı barış içinde birlikte yaşamayı kabul etmiş görünmek gerekir. Bu amaçla takkiye yapmak ve asıl maksadı bir süre gizlemek Şiilere göre dinsel bir farz hükmündedir. Sünnilerde ise bu durum siyasi bir zorunluluk kabul edilir. Türkiye'li İslamcıların bu konuda kullandıkları fetvalardan birisi Osmanlı Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'ye aittir. Ona göre Türkiye'de kurulan demokratik laik cumhuriyet, medeni kanunu kabul etmek suretiyle İslam fıkhını yürürlükten kaldırmış ve diğer hususlarda da Avrupa'dan getirilen kanunlar hükmetmeye başlamıştır. Bu sebeple Darul Harbe dahil olmuştur.